Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25'te 1400, Hicri Gamer'i 12 Cemadüs-Sani 1443 ve Miladi Takvim'le 15 Ocak 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım, yüzyılda yüz gelişme ve Nehcul Belaga Hikmetleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikte sadece önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, diplomasi savaşında cesur duruş sergilenmeli dedi. Ayetullah Mekarim Şirazi, diğer İslam mezheplerinin kutsallarına hakaretin caiz olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran-Çin ilişkilerinin kapsamlı gelişmesine vurgu yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı, Viyana'da nükleer görüşmelerin yavaş ilerlediğini ileri sürdü. 30 bin Filistinli dün Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı. Amerika'da birçok eyalette hastanelerin kapasitesi %80 doldu. Birleşmiş Milletler, Etiyopya ordusunun 108 sivili öldürdüğünü bildirdi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Alekberi, yaptırımları kaldırma müzakerelerinde düşman İran'dan daha fazla anlaşmaya varmaya muhtaç olduğunu belirterek diplomasi savaşında cesur duruşa vurgu yaptı. Bu hafta Tahran Cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, İran İslam Cumhuriyeti yaptırımları kaldırma müzakerelerinde acelesi olmadığını ama aynı zamanda müzakerelerin yıpratıcı hale gelmesine de müsaade etmeyeceklerini belirtti. Hüccetül İslam Hacı Ali Ekberi sözlerine şöyle devam etti. Dış politika alanında cesur İran milleti, dayanağımız ise müzakerecilerimiz güçlü olmalı ve hiçbir şeyden korkmamalı ve hikmet, akılcılık ve Allah'a tevekkül etmekle düşmanların planlarını boşa çıkarmalıdır. İran ve 4+1 grubu arasında 3 Ocak'ta Viyana'da başlayan 8. tur müzakereler son 12 günde çeşitli düzeylerde devam ediyor.
İran'ın taklit merci alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi, diğer İslam mezheplerinin kutsallıklarına hakaret etmekten kaçınma gereğini vurguladı. Ayetullah Mekarim Şirazi, Kum kentinde İslam mezheplerini yakınlaştırma kurumu genel sekreteri Hamid Şehriyar ile görüşmesinde Şii ve Sünni düşünürlerin beyanları birkaç aşırılıkçının beyanı değil, kriter içermeli, ölçülü olmalı, aksi halde bölünme ve ihtilaflara, anlaşmazlıklara sebep olur dedi. Ayetullah Mekarim Şirazi, İslam mezheplerinin kutsallıklarına yönelik her türlü hakaretten kaçınılması gerektiğini belirterek, şer'i açıdan diğer mezheplerin kutsallıklarına hakaret caiz değildir. Ve bu tür girişimler İslam birliğine ciddi şekilde zarar verir, yaralar dedi. Dünya İslam Mezheplerinin Yakınlaşma Kurumu Sekreteri Şehriyari de görüşmede şöyle dedi. Son yıllarda düşman İslam dininde oluşturulan birliği baltalamak için mezhepçiliği, fırkacılığı ve ırkçılığı kışkırttı. Şehriyari IŞİD'in Müslüman bölgelerde ortaya çıkışına da değinerek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin desteği ve büyük İslam kahramanı Şehit Kasım Süleyman'ın cesaretiyle IŞİD mağlup edildi ve bugün İslam ülkelerinde İslam birliğine yöneliş arttı.
İran Dışişleri Bakanı Çin ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada iki taraf, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine ilişkin kapsamlı anlaşmanın Cuma gününden itibaren uygulamaya başladığını duyurmak için bu ziyarette anlaştılar dedi. İran Ajansı'na görüş Sinemir Abdullahyan, Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı detaylı görüşmenin sonunda şunları kaydetti. Bu ziyaret sırasında iki tarafın iki ülke arasındaki 25 yıllık kapsamlı stratejik ve uzun vadeli işbirliği anlaşmasının uygulanmaya ve işletilmeye başladığını duyurması konusunda mutabık kaldık. İran Dışişleri Bakanı gündemdeki diğer konulara yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan Çin Devlet Başkanı 25 yıllık anlaşmanın ve çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunların uygulanması için yazılı bir mesajı da getirdik dedi. Emir Abdullahyan yaptırımların kaldırmasına yönelik Viyana görüşmeleri hakkında detaylı görüşmeler yapıldığını da belirterek Viyana'daki Çin temsilcisinin Rus temsilciyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer haklarının desteklenmesinde ve yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu rol oynadığını sözlerine ekledi. Emir Abdullahyan, Batı tarafların Viyana'daki görüşmeleri takip edeceklerini ve gerçekçi bir bakış açısıyla ve İran halkının hak ve çıkarlarını da yansıtan iyi bir anlaşmaya varmak amacıyla inisiyatif alacaklarını umuyoruz, dedi. İran Dışişleri Bakanı açıklamasının sonunda şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılar. Elbette bu durum Batı'ya bağlı.
İran Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yazılı mesajını Çinli meslektaşına iletti ve Tahran'ın Pekin ile ilişkileri tam olarak geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Pekin'de yaptığı görüşmede Çin'in yeni yılını kutladı. Başta bölgede enerji iletim güvenliğinin sağlanması ve güçlendirmesi olmak üzere İran'ın komşuları ve bölgedeki dost ülkelerle kapsamlı işbirliğinin hükümetin dış siyaset önceliklerinden biri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü kutlama programlarına da değinerek Çin'e 110 milyon dozdan fazla aşı temin etmedeki yapıcı işbirliğinden ötürü teşekkür etti. Görüşmede Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Pekin'in İran halkına yönelik yasa dışı yaptırımlara rağmen finans, enerji, bankacılık ve kültür alanlarında işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı. Çinli bakan ayrıca Çin'in Amerika'nın İran'a karşı zorbalık siyasetlerine karşı İran'ın direnmeye dayalı siyasetine destek verdiğini ve Pekin'in İran'a yönelik bu tutumunu desteklemeye devam edeceğini ve Amerika'nın hatasını telafi etmesi gerektiğini söyledi. 25 yıllık işbirliği belgesinin önemine de atıfta bulunan Çin Dışişleri Bakanı, tarafların bu belgenin uygulanmasına başlanması konusunda anlaşmayı önemli bir gelişme ve ilişkilerde köklü ve yapıcı bir zemin olarak değerlendirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtarıvançi, İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy hakkının askıya alınması sonrası Amerikan ambargoların Birleşmiş Milletler aidatının ödenmesini engellediğini belirtti. İran Ajansı'nın açıklamada bulunan Tahtarıvançi, iki yıldan beri ilaç, insani ve tıbbi teçhizatın temininde yaşanan büyük sorunlar gibi Birleşmiş Milletler aidatının ödenmesinde de sorunlar yaşandığını ifade etti. Geçen sefer Birleşmiş Milletler ile birlikte kaynakların bir kısmının temin edildiğini ifade eden Tahtarıvançi, kaynakların mevcut olduğunu fakat ambargoların bunlara ulaşımı ve naklini zorlaştırdığını söyledi. Birleşmiş Milletler, aidatın ödenmesindeki tek engel olan Amerika ambargolarını göz önünde bulundurmayarak son bir yıl içinde ikinci kez İran'ın oy hakkını elinden aldı ve bu konu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise bu konuda yaptığı açıklamada İran'ın aidatlarını zamanında ödeme taahhüdüne bağlı bir ülke olduğunu fakat iki yıldır ambargolardan dolayı bunun mümkün olmadığını belirterek Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden yasa dışı ambargolarla uğraşan ülkelerin durumunu göz önünde bulundurarak aidatın ödenmesinde kolaylık sağlamalarını istedi.
Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği Bakanı, İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı ile yaptığı görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Expo 2020 fuarına İran Cumhurbaşkanı'nı resmi olarak davet etti. Muhammed Mehdi İsmail'i Birleşik Arap Emirlikleri pavyonu dahil olmak üzere 2020 Expo'nun bazı bölümlerini ziyaret etti ve dün Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Reim El Haşimi ile bir araya geldi. Expo'daki Birleşik Arap Emirlikleri pavyonunda düzenlenen toplantıda Bayan El Haşimi İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı ile görüşmesinden memnuniyetini bildirirken İran Cumhurbaşkanı Reisi fuarı ziyaret etmesi için davet etti. Görüşme sırasında Haşimi iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri ve etkileşimleri geliştirmek için İran'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu da belirtti. Ayrıca bu görüşmede İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin fuarda İran'ın kendi pavyonunu kurmada işbirliğinden ötürü teşekkür etti. İki ülke arasında kapsamlı kültürel ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Viyana'nın İran ile 4+1 grubu arasındaki yaptırımları kaldırma görüşmelerinin yavaş ilerlediğini iddia etti. El Cezire'ye göre Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Viyana'da İran ile 4+1 arasında yaptırımların kaldırılması konusundaki görüşmelerin yavaş ilerlemesinin olumsuz etki yapacağını iddia etti. Bu arada Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Viyana müzakerelerinde yaptırımların kaldırılması konusunda İran ile anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ve atmosferin etkisinin eskisinden daha iyi olduğunu söyledi. Bu arada heyet başkanları arasında varılan anlaşmaya göre İran İslam Cumhuriyeti ve 3 Avrupa ülkesinin üst düzey müzakerecileri siyasi tutumlarını ve bazı istişareleri görüşmek üzere dün akşam geçici olarak başkentlere dönecekler. Ara 2 gün sürecek ama uzman görüşmeleri kesintisiz devam edecek ve üst düzey müzakerecilerin dönüşü 8. tur görüşmelerin bittiği anlamına gelmiyor.
Siyonist rejim İsrail'in geniş çaplı engellemelerine rağmen 30 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Filistin kaynakları Siyonist İsrail ordusunun Mescid-i Aksa ve bu kutsal caminin giriş kapılarının etrafındaki kısıtlamalarına rağmen Filistinlerin görkemli bir şekilde cuma namazına katıldıklarını bildirdi. Kudüs şehrinin İslami Filistin kimliğinin ana sembolü olan Mescid-i Aksa, işgalci rejime Kudüs'teki yıkıcı eylemlerinin her zaman hedefi olmuştur. Bu arada İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım El-Gasım, Nakab bölgesinde esen rüzgarın işgalcinin ve onun sömürgeci araçlarının Filistin halkının direnişini dize getirme konusundaki başarısızlığını açıkça ortaya çıkardığını dile getirdi.
Amerika'daki COVID-19'un omikron varyantına bağlı olarak artışı geçen vakalar nedeniyle ülkedeki eyaletlerin neredeyse yarısında hastanelerin kapasitesinin en az %80'inin dolduğu belirtildi. Amerika Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde Georgia, Maryland ve Massachusetts dahil olmak üzere 24 eyalette hastanelerdeki yatak doluluk oranının %80'ini geçtiği kaydedildi. Bunların içindeki 18 eyalette ise yetişkin yoğun bakım ünitelerindeki yatakların en az %85'inin dolu olduğu belirtildi. New York Times'ın derlediği bilgilere göre son 7 günde günlük vaka sayısı 803 bin civarında seyrederken bunun 2 hafta önceye kıyasla %133 artış olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi. COVID-19 kaynaklı can kayıplarının da aynı şekilde %53 arttığına işaret edilerek son bir haftadır günlük ölümlerin ortalama 1871 civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 392.438 COVID-19 testi yapıldı. 67.857 kişinin testi pozitif çıktı. 167 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %83.93, birinci doz aşı yapılanların oranı %92.20 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138.826.560 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Bilindiği gibi Turkuvak'ın primer aşılama faz 3 sonuçları bilim insanı tarafından açıklandı. Bu sonuçlar Turkuvak'ın karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir.
Ermenistan ve Türkiye'den heyetler iki ülkenin özel temsilcileri arasında ilişkileri normalleştirmesine yönelik Rusya Dışişleri Bakanlığı resepsiyon binasında gerçekleşen ilk görüşme sona erdi. 13 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyan görüşmelerde Ermenistan için Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye için de eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci olarak görev yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Van Unanyan'ın Facebook'taki açıklamasına göre Rubinyan Kılıç'la gerçekleştirilen görüşme öncesinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko ile bir araya geldi. İkili Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci konusunda görüşlerini paylaştı.
Türkiye ordusu dün gece Suriye'nin Haseke eyaletinin yerleşim alanlarını yeniden bombaladı. Suriye resmi haber ajansı sana Türkiye ordusu ve ona bağlı işbirlikçi terör gruplarının Haseke vilayetinin kuzey eteklerinde Tel Tamar bölgesindeki köyleri hedef aldığını bildirdi. Saldırı sonucunda iki köyde evlerde hasar meydana geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kazakistan'ın işgal edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Şener'in ifadeleri hakkında Türkiye'den açıklama istendiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ülkesinin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunduğu yıllık basın toplantısında önemli konulara temas etti. NATO'nun doğuya doğru daha fazla genişlememesi gerektiğini söyleyen Lavrov şöyle dedi. Rusya güvenlik garantisi teklifleri konusunda Amerika ile NATO'dan madde madde çok detaylı bir yanıt bekliyor. Bu yanıtın neyin uygun olduğu, neyin olmadığı ve bunların nedenlerini içermesini istiyoruz. Fakat sonsuza dek beklemeye niyetimiz de yok.
Kazakistan savcılığı ülkenin soruşturma komitesi tarafından 494 ceza davasının araştırıldığını bildirdi. Kazakistan savcılığı yaptığı açıklamada 44 terör eylemi, 34 toplu isyan ve 15 cinayet vakası olduğunu bildirdi. Öte yandan Kazakistan'da protesto ve şiddet olayları sebebiyle 5 Ocak'ta ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal dün 4 bölgede daha kaldırıldı.
Taliban, Amerika'ya Afganistan'daki dolmuş varlıkları serbest bırakma çağrısında bulundu. AFP'ye göre Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahit, Amerika uluslararası sesi olumlu bir şekilde dinlemeli ve Afganistan'ın mali kaynaklarını serbest bırakmalı diye tweet attı. Amerikalı yetkililer Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'ı yeniden kontrolüne geçirmesinden sonra Afganistan'ın ülke dışındaki mal varlığına yaklaşık 10 milyar doları dondurdu.
Birleşmiş Milletler, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 2022 Ocak ayı başından bu yana düzenlenen hava saldırılarında 108 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Temsilcisi, Etiyopya Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen sivillere yönelik hava saldırılarının insanlık suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu. Etiyopya'da hükümet güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri arasındaki çatışmalar son 14 ay içinde şiddetlenirken iç savaş bu ülkede büyük bir insani drama yol açtı.
Ve son haberimiz, Avrupa'nın gaz rezervleri 2011'den beri ilk kez %50'nin altına düştü. Avrupa Gaz Altyapı Birliği'nin verilerine göre bu yıl 12 Ocak'ta Avrupa'daki yeraltı rezervlerinden gaz çıkarılmasının 8-14,66 milyon metreküp'e ulaştığı, gaz enjeksiyonu ise sadece 22,64 metreküp olduğu bildirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana müzakerelerinin devam etmesi ve Amerikan hükümetinin gecikmesi etrafında. İran ve Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan kurulu ülkeler arasındaki 4+1 grup arasındaki İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarıyla ilgili Viyana müzakereleri geçen hafta siyasi ve uzmanlar düzeyinde farklı toplantıların düzenlemesiyle devam etti. Son günlerde heyet başkanları ve uzmanlar düzeyinde görüşmeler Viyana'da sürdü. Bu bağlamda İran baş müzakerecisi Ali Bakri, Avrupa Birliği Dış Siyaset Başkan Yardımcısı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı COEP Koordinatörü Enrico Mora ve Rusya Müzakereci Heyetinin Sorumlusu Mihail Ulyanov ile istişarede bulundu. Ayrıca Ali Bakri, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil 3 Avrupa ülkesinin baş müzakerecileriyle görüştü. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri için teminatların doğrulanması ve alınması konusu son haftalarda taraflar arasında tartışılan en önemli ve hassas konular arasında yer alıyor. Viyana görüşmeleri İran müzakere heyetinin girişimleri sebebiyle bir miktar ilerleme kaydetti ancak Biden yönetiminin eski Amerikan yönetiminin yasa dışı eylemlerini telafi etme konusundaki isteksizliği ve azami baskı kampanyasının devam etmesi Amerika'nın ciddiyeti konusunda şüphe uyandırdı ve görüşmeleri uzatacağı tahmin ediliyor. Görünen o ki Amerikan hükümeti Viyana görüşmeleri hususunda kendi anlatılarını yaymak ve mevcut durumun nedeni olarak Trump yönetimini tanıtmak için bir medya kampanyası başlatmayı planlıyor. Ancak unutulmamalıdır ki Trump yönetimi kanunları çiğneyen bir devlet olarak her ne kadar ihlalci ve ihlal sürecini başlatan bir yönetim olsa da kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmanın mevcut durumunu şekillendirmede tek taraflı olarak çıkışıyla kilit bir rol oynamış olsa da ancak Biden hükümeti mevcut durumdan kendisini sorumlu görmemeye hakkı yoktur. Ayrıca Biden yönetimi azami baskı politikası ve Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirirken dürüst olduğunu iddia ediyorsa o zaman Viyana görüşmeleri mevcut yönetime bu politikayı sona erdirme ve yeni bir yaklaşım benimseme fırsatı vermiştir.
Öte yandan Amerikan Kongresi'ndeki 110 Cumhuriyetçi Joe Biden'a yazdığı mektupta bir kez daha ülkenin COEP'e dönmesine karşı çıkarak Viyana müzakerelerin durdurması çağrısında bulundu. Mektup Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyelerinden Michael McCaul tarafından başlatıldı. Bu mektup ve Amerikan Kongresi üyelerinin Viyana'daki olası bir anlaşmaya karşı önceki açıklamaları, İran heyetinin gerekli garantileri alma konusundaki ısrarının ne kadar anlamlı ve doğru olduğunu gösteriyor. Ara seçimler ve Amerikan başkanlık seçimleri göz önünde bulundurulduğunda ve 2015 anlaşmasının koşullarından elde edilen deneyim göz önüne alındığında, İran'ın gerekli garantileri alma ve alışmanın istikrarını sağlama konusundaki ısrarı sadece haklı ve mantıklı değil, aynı zamanda bir sorumluluk kılmaktadır. Açıkçası Viyana'daki İran heyeti alışmanın uygulanmasında Obama yönetiminde olduğu gibi durumu ve Trump yönetiminde olduğu gibi anlaşmadan çekilmeyi önlemek ve karşı tarafın eylemlerini doğrulama ve gerekli garantileri alma ihtiyacının altını çiziyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade bu hususta şöyle bir vurguda bulundu. İstikrarlı ve güvenilir bir anlaşma istiyoruz ve bu iki bileşeni olmayan hiçbir anlaşma gündemimizde yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönüşünü doğrulama ve güvenciler eşlik ettiğinde ve herhangi bir geçici anlaşma ile elde edilemeyecek bir yaptırım kaldırma mekanizmasının hayata geçirilmesi gerektiğinden hepimizin emin olması gerekiyor. Mevcut bağlamda Amerika'nın ciddiyeti konusunda şüpheler olduğu açık ve Washington'un gerçekten yaptırımları kaldırmaya mı yoksa müzakereleri İran üzerindeki baskıyı artırmak için bir fırsat olarak mı kullanmaya çalıştığı belli değil. Bu arada İran kırmızı çizgilerinden ve ilkeli taleplerinden asla vazgeçmeyeceğini ve karşı tarafın İran İslam Cumhuriyeti'nin öngördüğü mekanizmaları etkin bir şekilde kabul etme konusunda güçlü bir iradesi olduğunu belirterek sırf yaptırımların kaldırılması halinde nihai bir anlaşmanın mümkün olduğunu vurgulamaktadır.
Müzik Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden hükümetinin insan hakları alanındaki performansına yönelik eleştiriler etrafında. İnsan Haklarını İzleme Örgütü 2022 başlangıcındaki raporunda Joe Biden hükümetinin insan hakları konusundaki performansını eleştirerek bu durumu kaygı verici olarak nitelendirdi. İnsan Hakları Örgütü sitesinde yayınlanan bildiriye göre Biden hükümetinin tüm iddialarına rağmen bu alandaki faaliyetleri Amerika'da ırkçılık ve cinsiyetçilikle mücadelede çok az etkili olmuştur. Biden yönetiminin insan haklarını koruma iddialarına ve insan hukukuna saygı duyduğu iddialarına rağmen Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri içindeki birçok insan hakları ihlalini tanımaya ve bunları ele almak için harekete geçmeye istekli olup olmadığı merak edilmekte. Tabii ki bu merakla konuya bakıldığında Amerikan hükümetinin pek de bu konuya odaklanmaya istekli olmadığı söylenebilir. Bazı görünüşteki açıklamalara rağmen Biden yönetimi Amerika'daki ırkçılık ve etnik eşitsizliği ele almak için belirli adımlar atmadı. Bu bağlamda İnsan Hakları İzleme Örgütü Amerika'daki yönetici direktörü Nicola Austin Hiller'i şöyle diyor. Amerika'daki CIA'lar nesilleri etkileyen sistematik ırkçılıktan kaynaklanan önemli ekonomik eşitsizliklerden hala muzdarip. Bu duruma sınırdaki iltica siyasetleri de eşlik ediyor. Amerika sınır yetkilileri göçmenleri şiddet olaylarına maruz bıraktığı da bir başka gerçektir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi insan hakları örgütleri geniş çaplı ırkçılık, mahkum hakları ihlalleri, kızılderili ve yerli hakları ihlalleri, kadın hakları ihlalleri, yasa dışı göçmenleri ve sığınmacılara yönelik insanlık dışı muameleler ve daha fazla alanda dahil olmak üzere Amerika'daki çok sayıda insan hakları ihlali hakkında rapor verdi. Özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Amerika'daki siyahilere yönelik istismarcı ve insanlık dışı durumunu ve sistematik ırkçılığı eleştirdi. Bir değişiklik çağrısında bulundu. İnsan hakları konusunda dünya lideri olduğunu iddia eden bir ülkede Amerikan hükümeti İnsan Hakları Konseyi'nin taleplerini her zaman görmezden geldi.
Aslında yüzlerce yıldır insan hak ve özgürlüklerin korunmasını talep eden Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki insan hakları ihlallerinin en önemli tezahürlerinden biri de ırkçılık ve siyahilere yönelik ayrımcı muamele ve onlara yönelik şiddet olmuştur. İnsan Hakları İzleme Örgütü siyahilerin hapsedildiğini ve Amerika'daki insan hakları ihlallerinin göstergelerinden biri olan sistematik ırkçılığın devam ettiğini bildiriyor. Unutulmamalıdır ki Amerikan nüfusunun %4'ünü siyahiler oluşturuyor. Ancak tüm infazların %42'si siyahilere aittir. Aslında Amerika'da etnik, eğitimsel, mesleki ve sosyal ayrımcılık ile siyahilere karşı şiddet olağan hale gelmiştir. Son yıllarda Amerikan toplumunda Latinoların varlığının önemli ölçüde artması nedeniyle etnik ayrımcılığı ve etnik şiddet eylemleri de artmış ve bu duruma eklenmiştir. Irksal ve etnik azınlıklar koronavirüs ve COVID-19 hastalığının patlak vermesinden sonra bu ayrımcılıktan daha da etkilendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından hazırlanan bir rapor, siyahi, Latino ve Kızılderili ve yerli toplulukların korona salgından orantısız bir şekilde etkilendiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık, konut, temiz su, erişim, istihdam ve eğitim alanlarındaki ırksal eşitsizliklerin derinleştiğini gösteriyor. Bu arada siyahiler ve beyazlar arasındaki mevcut uçurum da devam ediyor. Dünyanın en büyük kapitalist ülkesinde ekonomik eşitsizliğin dolu dizgin varlığını sürdürüyor ve daha da güçleniyor. Büyük sınıf ayrımı ve uçurumunu keskin bir şekilde eleştiren bağımsız bir Amerikan senatörü Bernie Sanders, bugün Amerika'da birçok zengin gitgide daha zengin olurken milyonlarca işçi sınıf ailesi geçimini sağlamak veya faturalarını ödemek için mücadele veriyor. Artık Amerika'da zengin ve fakir arasındaki uçurumun son 100 yıldaki hiç olmadığı kadar geniş olduğu bir boşluk durumundayız. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25'te 1400, Hicri Kameri 12 Cemaat Üssani 1443 ve Miladi 15 Ocak 2022 Cumartesi. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25'te 1357'de İran halkının diktatörlük rejimine karşı başlattığı yürüyüşlerin ardından Şah rejimi güçleriyle halk arasında geniş çatışmalar başladı. İnkılapçı halkın haklılığının farkına varan bazı askerler garnizonlardan kaçtılar ve halka katıldılar. Söz konusu askerlerin halk güçlerine katılması Şahlık rejimi ordusunun yapısı ve psikolojik yapısında köklü değişikliklerin yaşandığını gözler önüne serdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni yayınladığı bildirilerinde Şah ordusunun halka katılmalarını teşvik ederken İslam'ın savunulması ve İslam ahkamının korunması yönünde halka katılmaları ve kendi vatanlarını yabancılardan kurtarmaları tavsiyesinde bulundu. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25'te 1377'de İranlı mücadeleci alimlerden Ayetullah Muhammed Ali Hakkı Serabi vefat etti. Hicri Şemsi 1307'de İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti yakınında bulunan Serab kentinde dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Ali Hakkı Serabi ilk eğitimini bitirdikten sonra dini ilimleri öğrenmek için Tebriz'e gitti. Ayetullah Hakkı 16 yaşında bilimini genişletmek için Kutsal Kum kentine gitti. Ardından Irak'ın Necef Eşref kentine yolculuk yaptı ve bu kutsal kentlerde kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Bu önde gelen alim Hicri Şemsi 1355'te Kum İlmiye Havzası'ndan Tahran'a gitti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nin imametini üstlendi. İran genelinde inkılapçı hareketlerin başlamasıyla Ayetullah Hakkı bu camiyi İslam inkılabının yayılması için güçlü bir kaleye dönüştürdü ve İslam inkılabının zaferinin ardından bu süreci ilerletti. Ayetullah Hakkı halkın oyu ile İslami Şura Meclisi ve Hubrikan Meclis temsilcisi olarak seçildi. Onun en ünlü eserler arasında İstidlal Fıkı, Kur'an-ı Kerim'in 4 cüzünün tefsiri gibi eserlere değinebiliriz. ...800 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Cemaat Üssani 643'te sahavi olarak bilinen 7. yüzyılın ünlü fakih lügat bilimcisi ve müfessiri Ebu'l-Hasan Ali bin Abdussamed Hemedani vefat etti. Mısır'ın Saha bölgesinde dünyaya gelen sahavi olarak ün kazanan Hemedani bilimsel bilgilerini arttırmak için Şam'a gitti. ...27 yıl önce bugün 15 Ocak 1795'te Rus yazar ve siyasetçi Alexander Griboyedov dünyaya geldi. Dram yazarlığı konusunda büyük maharet olan Alexander Griboyedov siyaset alanında pek fazla başarı elde etmedi. ...21 yıl önce bugün 15 Ocak 2001'de Wikipedia Özgür Ansiklopedisi internet ortamındaki çalışmaları başladı. Bu ansiklopediyi oluşturmanın amacı halkın katılımı yoluyla halkın bilgi ve bilincini yaymaktır. Bu herkesin Wikipedia metinlerinin yazılmasına ve düzenlenmesine katkıda bulunabileceği anlamına gelir. Bu çevrimiçi ansiklopedi farklı yerlerden milyonlarca makaleye sahiptir ve en çok ziyaret edilen ansiklopedi ve en çok ziyaret edilen internet sitelerinden biridir. Ancak herkesin Wikipedia'nın yazılarını yazabilmesi ve bunlara erişebilmesi bilimsel güvenilirliğini azaltmıştır. Ayrıca bu ansiklopedinin yöneticileri tarafsızlık iddiasında bulunsalar da Wikipedia makaleleri genellikle Amerika ve Siyonist rejim İsrail politikalarına bağlıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 92. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Kehf suresinin 28 ve 29. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
İslam güneşi doğduğundan itibaren gelişme yolunda her daim birçok engel ile karşı karşıya kalmıştır. İlk günlerden itibaren aristokrasi diye bir akım İslam'la düşmanlığı başlattı. Zaten cehalet, yersiz bağnazlıklar ve pat diye ortaya çıkan zenginliklerin ürünü olan aristokrasi bu kez de İslam'a meydan okumaya başladı. Mekke aristokratları İslam'ın güçlenmesi halinde İnsanların cehalet uykusundan uyanacağını biliyorlardı. Bu yüzden yoğun olarak İslam'ı önlemeye ve gelişmesini engellemeye odaklandılar.
Bisetin başında günlerden bir gün Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mescid-i Haram avlusunda olduğu zaman bir grup Kureyş büyükleri ve aristokratlardan camiye girdiler. Allah Resulü ise ashabına Kur'an-ı Kerim ve İslami kurallar ve ilkeleri öğretmekteydi. Kureyş aristokratları tam şatafatlı, pahalı ve süslü giysileriyle Allah Resulü'nün yanına geldiler. Bu sırada Ebu Zergaffari, Salman Farisi ve Habbab bin Ered Allah Resulü'nü çevrelemişlerdi. Ayine bin Hasan Fezazi adında kısa boylu ve şişman bir aristokrat öne çıktı ve Allah Resulü'nün çevresindekilere işaretle şöyle dedi: "Bu kişilerin pis kokusu bizi rahatsız ediyor. Yediklerinizi beğenmedik. Bunlar da neyin nesi? Neden bu kadar sinirli ve mutsuzsunuz? Ey Muhammed, neden bu kadar yoksul ve miskin insanı çevrene toplamışsın? Neden bize itina etmiyorsun? Neden bizi meclisine almıyorsun?"
Bir başka aristokrat olan Akra bin Habis yakınlaştı ve şöyle dedi: "Bu yalın ayak miskinleri kendinden uzaklaştırırsan ancak senin yanına gelip meclisinde otururuz. Şimdi ise durum bizim istediğimiz gibi değildir. Çünkü bu kişiler burada olduğu müddetçe bize itinasızlık yapılır ve bu da bizim tahammül edeceğimiz bir şey değildir."
Allah Resulü bu sözleri duyunca duraksadı. Ya bu sözleri dinleyip onların önerilerini hayata geçirecekti ya da yoksulları kendinden uzaklaştırıp bu iyi giyinmiş zenginleri yanına alacaktı ya da bu tekliften vazgeçip yoksul sahabeleriyle yan yana oturacaktı. Böyle bir zamanda kimi Müslümanlar fısıldanmaya başlandı ve Allah Resulü'nün zenginlere yaklaşmasını iyi bir taktik olacağını söylemeye başladı. Böylece hem Allah Resulü'nün meclislerinin seviyesinin artacağı hem de bu grubun hidayete ereceğini düşünmeye başladılar.
Allah Resulü hiçbir açıklama yapmadığı anda Kehf suresinin 28 ve 29. ayetleri indi ve Allah Resulü'nün sapkınların aldatıcı ve içi boş sözlerine haşa teslim olmaması Selman, Ebu Zer ve diğerleri gibi imanlı ve pak yürekli insanları incitmemesi hususunda vurgu yapıldı. Allah-u Teala bu ayetlerde şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Asbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbehum bilgadâti vel aşiyyi yuridûne vecheh. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme ve de ki gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdah dileyecek olsalar buna, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak.
Ayetlerin indirilmesinin ardından Allah Resulü yoksul yarenlerine baktı. Yarenleri Akra bin Habis'in önerisini duyduktan sonra dağılmış ve caminin köşe kenarlarına çekilmişlerdi. İbadet yapıyorlardı. Allah Resulü onları tek tek adları ile çağırdı ve şöyle buyurdu. Allah'a bin şükür ki böyle bir talimatı bana ulaştırdı. Evet dostlarım, sizinle ölüme kadar mutlu yaşayacağız. Ne mutlu bana.
Allah-u Teala bu iki ayette Allah Resulü'nün sahabeleriyle ilgili kimi özellikleri saymıştır. Öncelikle gece gündüz Allah'a tapanlar ve ilahi işler yapanlar oldukları vurgulanmıştır. İkinci mesele sırf Allah'ın rızasını talep etmeleri ve riyakarlıktan uzak olmalarıdır. Bu ayetler ayrıca Allah'ın düşmanlarının kimi özelliklerini de saymıştır. Örneğin, kalplerinin Allah'ın adından yoksun olması, Allah'ı unutan ve gaflet eden biri hatırlatıldığında Allah'ı tekrar hatırlatabilir ancak isyan, itinasızlık ve unutkanlığın derinliklerine batan biri zaten bu hakkı kaybetmiş ve her daim Allah'tan gaflet etmiştir.
Burada ilginç olan nokta, Allahu Teala'nın bu ayetlerde köleler ve miskinler ile otur kalk dememesi, tam tersine Allah'ı gece gündüz hatırlayan ve ona ibadet olanlarla otur kalk demesidir. İster köle, ister hür, ister fakir, ister zengin olsunlar, bu durum fark etmeyecektir. Allah ile olanlar ile kal ve onları yanında koru diye buyurmuştur. Ayrıca Allahu Teala bu kesimi sırf kendine yardım etmek için yanında tut da söylememiştir. Neden onları bırakıyorsun? Yoksa onlar sana zahmet kaynağı mı olmuş ve sana yük mü sayılır diye buyurmuştur. Onlar kulluklarının peşinde, sen de görevin peşindesin. Bu yarenleri dışlarsan zalim sayılırsın. Başka bir deyişle Allah'a uygun olmayan gafil kesimi seçmiş olursun. Zaten Allah onların gönüllerini gaflet içerisinde bırakmıştır diye buyurulmuştur.
Tabii buna benzer durumlar diğer peygamberler için de geçerli olmuştur. Onlardan da yoksul çevrelerini bırakmaları istenmiştir. Aristokrat kesim iman getirmek için böyle bir şart koşmuştur. Örneğin Hazreti Nuh ile ilgili de aynı mesele geçerlidir. Bir grup zengin ve aristokrat kesim Hazreti Nuh aleyhisselama şöyle derler: etrafında değersiz ve işsiz, güçsüz insanlar sana uydu, bir zamanda sana nasıl iman edelim? Başka bir ifadeyle onlar şöyle diyordu: senin sözün doğruysa ve bizi hakka davet ediyorsan eğer, yalın ayak miskinler ve zayıflar sana iman etmemeli. Önder ve liderin değerini ona uyanlardan anlamalıyız. Sana uyanlara baktığımızda, bir sürü fakir, miskin, işsiz, güçsüz, beş kuruşsuz insanı görüyoruz. Bunlar etrafına çevrelenmişler. Böyle bir durumda bizden sana uymamızı nasıl beklersin ki? Biz hiçbir zaman bu insanlarla aynı sofraya oturmadık, oturmayacağız da. Nasıl akılsız ve mantıksızca bir talepte bulunuyorsun? Hazreti Nuh aleyhisselam ise bu kişilere yanıt olarak şöyle buyurmuştu: ben kişilerin mesleklerini sorma gibi bir derdim veya görevim yoktur. Ben imanları sorarım ve onları Allah'a yönlendiririm.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, çeşitli meyve ve sebzeleri, özellikleri ve faydalarını sizlere aktarmak istediğimiz meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere kızılcıktan bahsedeceğiz.
Bilimsel adı Comus Mas olan kızılcık, Batasya'dan Güney Avrupa'ya yani İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Güneybatı Asya ve Güney Avrupa bölgesine özgü bir bitkidir. İran'da kızılcık daha çok kuzeyde, Gilan eyaleti, Elborz, Sıra dağların ovaları, Kazvin ve Azerbaycan eyaletlerinde yetişiyor. Tabii ki Kazvin eyaleti, İran'da kızılcık ekim alanı ve üretimi açısından birinci sırada yer alıyor.
Kızılcık meyvesi yaz aylarında bulunur, genellikle taze olarak yenir. Fakat kuru halde reçel, konserve, turşu, meyve suyu, sos, nektar, jöle, marmalat, sirke, pestil halde tüketilirken hatta antioksidan haplarda da kullanılır. Kızılcık bazı ülkelerde Noel'de hindinin yanında garnitür olarak da kullanılır. Kızılcık meyvesini yerken onun nasıl özellikleri olduğunu düşünmemiş olabilirsiniz. Ama bu küçük ve lezzetli meyvenin birçok özelliği vardır. Kızılcık özelliklerini tanımak için bu programda bizlere eşlik edin.
Kızılcık 4 ila 8 metre yüksekliğinde çalılara sahiptir ve ormanda ve kenarlarında yaban olarak yetişir. Tabii ki bazı uygun bölgelerde özel olarak yetiştirilir. Yaprakları sade, dişsiz, oval, ucu sivri ve kısa saplıdır. Çiçekleri basit şemsiye şeklinde ve sayısız salkım şeklindedir ve karşılıklı olarak dallarda görünür. Çiçekleri arılar için bolca ve çok iyi öze sahiptir. Kızılcık ağacının çiçekleri yaprakları yeşermeden Nisan ayında bitkinin dallarında ortaya çıkar.
Oval şeklinde olan kızılcık yaklaşık 1 ila 2 santimetre uzunluğunda kırmızı renkli tatlı ekşi bir tada sahip büyük bir kiraz büyüklüğündedir. Bazı türlerin rengi ise beyazımsı, kırmızı veya kırmızımsı sarıdır ve görünüşü daha yuvarlaktır. Olgunlaşmamış meyve yüksek asitliği nedeniyle çok ekşidir. Ancak olgun meyve parlak kırmızı, lezzetli ve tatlıdır. Bu bitkinin meyve, yaprak, kabuk ve kökü gibi çeşitli parçalarının tedavi özellikleri vardır.
Kızılcık demir, kalsiyum, magnezyum, folik asit, E, B1, B2, C vitaminleri ve flavonoidler bakımından yüksektir. Kızılcık içindeki antioksidanın domates ve diğer meyvelerde kırmızı rengi neden olan flavonoid grubundan bir pigmenttir. Kızılcık besin değerini iki katına çıkaran çeşitli antioksidanlar içeren bir meyvedir. Sağlık uzmanları tarafından antosiyanan olarak tanıtılan bir tür doğal antioksidan kızılcık meyvesinde bulunduğunu bilmek gerekiyor.
Koyu renkli çeşitli meyve ve sebzelerde bulunan antosiyanın kalp hastalıklarını önlemede inanılmaz bir etkisi vardır ve kullanımı bu tehlikeli hastalıkların gelişmesini önlemekte çok etkilidir. Ayrıca kızılcıkta bulunan antioksidan çeşitli glikoz ve kan şekerinin birikmesi ve geri kazanılmasıyla ilgili olarak insan vücudunun çalışma şeklini değiştirir. Bu da diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltmanın nedenlerinden biridir. Diyabet ve kalp hastalığı için bir risk faktörü olan kolesterol ve karın yağını azaltabilen kızılcık meyvesini tüketmenin sağlığa faydaları ve obezitenin önlenmesi konusunda da ilginç sonuçlar vardır.
Bu renkli ve bir o kadar çekici olan meyve cilt için de oldukça faydalıdır. Zira vücudun ihtiyaç duyduğu serbest radikalleri ortadan kaldıran, ciltte ve vücutta kırışıklıkları ve erken yaşlanmayı önleyen çeşitli antioksidanlardan bol miktarda içeriyor. Kızılcık aynı zamanda cilt için gerekli olan kolajenin üretimi için bir uyarıcıdır. Kolajen cilt sağlığı ve yüksek elastisitesini sağlayan proteindir.
Kızılcık içindeki antioksidanlar ayrıca diş plağını azaltır ve diş eti hastalıklarını önler. Bu bileşikler ayrıca diş çürümesini önler ve bakterilerin dişlerinize yapışmasına engel olur. Sonuç olarak dişlerinizi ve diş etlerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Kızılcık %10'dan fazla tanen, şeker, pektin, organik asit ve pigment içerir. Zengin bir lif kaynağı olan kızılcığın taze meyvesinin her 100 gramında vücudun günlük ihtiyacının yaklaşık %18'ini sağlayan 4.6 gramdan fazla lif bulunur. Lif, yiyecekleri sindirmeye yardımcı olmanın yanı sıra kolon kanseri riskini azaltmaya da yardımcı olur. İtesiniz.
Tahran Radyosu.
Kızılcık güçlü anti-inflamatör özelliklere sahip önemli miktarda C vitamini içerir. Bu yüzden her türlü virüs ve bakteriyi öldürmeye yardımcı olur ve soğuk algınlığı ve gribi önlemek için harika bir meyvedir. Kızılcığın bu avantajından faydalanmak için elbette çiğ tüketmeniz gerekiyor.
Geleneksel Çin tıbbına göre kızılcık idrar söktürücü bir meyvedir. Bu idrar üretimini artırdığı böylece genel böbrek fonksiyonunu iyileştirdiği anlamına geliyor. Ayrıca yüksek tansiyonu düşürür, vücudu çeşitli toksinlerden arındırır. Bu leziz ve mayhoş meyve aynı zamanda güçlü bir büzücüdür. Bu özellik geleneksel tıpta ishalin hızlı tedavisi için kullanılan ve kızılcık içinde bolca bulunan tanen adı verilen maddeden kaynaklanmaktadır.
Araştırmacılar çalışmaları sırasında kızılcık meyvesinde benzoik aside rastlamışlardır ve bu faydalı maddenin sistit kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde ve önlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtiyorlar. Fakat bu şaşırtıcı etkiye sebep olan tanınmayan bir polimenin kızılcıktaki varlığından kaynaklandığına da inanılır. İdrar yolları enfeksiyonunun en önemli sebebi olan Kalibasili gibi bakterilerdir. Bu yüzden bu sorunların oluşma ihtimalinin %85'i bu bakterilerin varlığından kaynaklanır. Aslında kızılcık kolibasilinin mesane duvarına ve idrar yollarına yapışmasını engellerken bu hastalığı taşıyan bakterilerin üremesini engeller ve böylece enfeksiyonların önünü keser.
Bu yüzden kızılcık idrar yolları enfeksiyonu tedavisi için uygun bir seçenek olsa da yine de doktorların tavsiye ettiği antibiyotiklerin yerini alamaz. Fakat yine de kızılcığın sürekli tüketilmesinin benzer hastalıkların tedavisinde etkisiz olmadığı da söylenemez. Aynı zamanda kullanılan ilaçların daha etkili olmasına da yardımcı olur.
Lezzetli olduğu kadar güzel görünüme de sahip olan bu meyvenin kalorisi düşüktür zira az miktarda fruktoz ve glikoz içeriyor. Bu yüzden kilo aldırmaz. Bu yüzden kilolu ve diyabetik hastalar için bir sorun oluşturmaz. Geleneksel ve modern tıp araştırmacıları kızılcığın insan vücudunda bir insülin düzenleyici görevi gördüğünü ve aşırı kilolu kişilerde insülin ve yağ birikiminin etkilerini azaltıp sonucuna da varmıştır. Bu yüzden kızılcık vücuttaki fazla yağların atılmasında önemli rol oynadığı anlaşılmıştır.
Kızılcığın bir diğer ilginç ve dikkat çekici özelliği ise insan vücudunda oluşan birikmiş yağların ve zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olmasıdır. Çünkü bu maddelerin vücutta birikmesi aşırı kilo nedenlerinden biri olan vücutta iltihaplanma ve ödeme yani suyun vücutta birikmesine neden olacaktır. Kızılcıktaki polifenoller ise yağ hücrelerini etkileyebildiği ve bu hücrelerin sayısını azaltabildiği de bilinmektedir.
Kızılcığın tüm bu olumlu ve yararlı özelliklerine rağmen sağlık uzmanları ve doktorlar bu değerli meyvenin bazı durumlarda tüketilmemesine, zira bazı kişiler için zararlı olduğunu beyan ediyorlar. Bulantı ve kusma sorunları olan kişiler bu durumdan sonra kızılcık kullanmamalılar. Kızılcıkta böbrek taşı olan kişiler için zararlı olabilecek yüksek miktarda oksalat vardır. Bu arada kızılcığın bir diğer özelliği ise kan sulandırma özelliğidir. Bu yüzden de kan sulandırıcı ilaçlar kullananlara bu meyve tavsiye edilmiyor. Bize görüşlerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parstudy.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli dizi sohbetimizin 33. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Pehlevi rejiminin bölgesel siyasetlerinin İran halkını nasıl etkilediğini ele alacağız.
Muhammed Reza Pehlevi'nin gücünü ve ihtişamını göstermek için masraflı ve gösterişli kutlamalar yaptığı dönemde halkın genellikle bilmediği veya hükümetin de propaganda aygıtının farklı şekilde lanse etmeye çalıştığı talihsiz ve esef verici olaylar meydana geldi. Bu trajik olaylardan biri de Bahreyn'in İran'dan ayrılmasıydı. Bir ana ada ve bir dizi küçük adadan oluşan Bahreyn, 1820'de İngilizler tarafından İran hükümetinin zayıflığından yararlanarak ele geçirilmiş ve manda halinde yönetilmeye başlanmıştı.
Ancak İkinci Dünya Savaşı ve İngiliz askeri ve ekonomik gücün azalmasından sonra bu manda hükümet 1968'de Fars Körfezi'nden ayrılmayı planladığını açıkladı. Bu, İran'ın Bahreyn'i ve diğer işgal altındaki adaları geri alması için altın bir fırsattı. Ancak Pehlevi rejimi tüm gücüyle bu değerli ada üzerinde İran egemenliğini yeniden kurmakta başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda 1970 yılında bağımsızlığını da kabul etti. Öte yandan yaklaşık bir yıl sonra İngiliz sömürgecileri İran'ın üç ada olan Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb'u Pehlevi hükümetine devretti.
Aynı zamanda Muhammed Reza Pehlevi 1972'den 1974'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin de teşvikiyle gerillalara karşı Umman monarşisini savunmak için harekete geçti ve böylece Bahreyn'i geri alma konusundaki acizliğini örtbas etmeye çalıştı. Çin ve Sovyet desteği altında bulunan Umman'daki komünist isyancılara askeri müdahalede bulundu. Savaş aynı zamanda İran'ın bölgedeki üstün askeri gücünü göstermek ve Şah'ın donanımlı ordusu için pratik bir sınavdı. Ancak Zofar Savaşı İran'a 1 milyar dolardan fazlaya mal oldu ve yaklaşık 700 asker de hayatını kaybetti. Tabii ki Şah askeri gücünü pekiştirmek için diğer ülkelere müdahale etmeyi istekliydi. Bu bağlamda merkezi Irak hükümetine karşı olan Kürtlere yardımlar yapıldı.
Pehlevi rejiminin Irak'la ilişkisi Baas Partisi'nin 1968'de iktidara gelmesinden bu yana giderek gerildi. Doğası gereği hem otoriter hem de baskıcı olan iki hükümet arasındaki farklılıklar, Ervan Nehri meselesi gündeme geldiğinde ve ara sıra ve bazen yoğun sınır çatışmaları yaşandığında doruğa ulaştı. Bu sırada İran, Iraklı Kürtlerin Baas rejimine karşı savaşmasına yardım ediyordu ve Saddam rejimi de karşılıklı olarak ülkede yaşayan on binlerce İranlıyı sınır dışı ederek İran'a gönderdi. Son olarak Cezayir'in arabuluculuğu ile 1975'te iki hükümet özellikle Ervand Nehri üzerinde bir sınır çizgisi üzerinde anlaştılar.
Genel olarak Şah rejiminin neredeyse tamamı diktatörlük ve Amerikan etkisi altında olan Arap ülkeleriyle ilişkileri vardı. Ancak kendisini Batı Asya'da üstün ve merkezi bir güç olarak görüyordu. Bu nedenle Mısır'daki Cemal Abdülnasır hükümeti ve Irak'taki Baas Partisi gibi Sovyet etkisi altında bulunan ve Arap dünyasının lideri olduğunu iddia eden bazı Arap hükümetleriyle düşmanca ilişkiler içindeydi. Bu arada Pehlevi hükümetinin özel ancak yarı gizli ilişkilere sahip olduğu rejimlerden biri de Siyonist rejimdi. Bu gayrimeşru rejimin kuruluşundan itibaren İran'da Müslüman halkı buna şiddetle karşı çıktı ve Ayetullah Kaşani ve İmam Hümeyni gibi dini liderler bu rejimi bir gaspçı olarak gördü ve İran'daki etkisini de tehlike kaynağı olarak değerlendirdi. Buna rağmen Muhammed Rıza Pehlevi Siyonist rejimi tanıdı. Ancak onunla ulu orta ilişkilerin kendi çıkarına olmadığını bilerek hareket etmeye çalıştı.
Tahran Radyosu.
Dönemin İsrail Başbakanı David Ben-Gurion'un resmi siyasi ilişkiler konulu mektubuna yanıt olarak "Görüşlerinizi anlıyorum ancak din adamlarının muhalefeti ciddi ve bunu şu anda yapamam" dedi. Ancak yavaş yavaş iki rejim arasındaki ilişki daha da yakınlaştı ve netleşti. Böylece İran, İsrail'in petrolünün çoğunu sağladığı ve rejime karşı Arap petrol ambargosundan sonra bile asla bu akışı kesmedi. Siyonist rejimde İran'a başta silah olmak üzere bazı ürünler satmış ve Filistinlilere casusluk ve işkence yapma tecrübesinden dolayı İran İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı SAVAK'ın donatılmasında, eğitilmesinde ve işbirliğinde önemli rol oynamıştır.
Pehlevi rejiminin son 10 yılında iki taraf arasındaki ticari ilişkiler hızla arttı. Öyle ki Pehlevi rejiminin son yılında İsrail'in ihracatının toplamının %7'si İran'a yapılıyordu. Şah'ın İsrail ile yakın ilişki içinde olmasının temel nedenlerinden biri, Siyonistlerin Amerika hükümeti üzerinde çok fazla etkiye sahip olması ve Şah'ın bunu bilmesiydi. Şah onlarla dostluğunun Amerika hükümeti ile de daha güçlü bir ilişkiyi garanti altına alacağını biliyordu. Böylece bu yönde hareket eden Pehlevi rejimi, Batı Asya'daki gaspçı Siyonist rejimin en yakın ve en güvenilir dostu haline geldi.
Pehlevi hükümetinin en önemli özelliklerinden biri de halk desteğine sahip olmadığı için Amerika'nın hegemonik ve sömürgeci hükümetine bağımlı olmasıydı. Ağustos 1953'te İngiltere'nin işbirliğiyle Dr. Muhammed Musaddık hükümetine karşı ortak bir darbeden sonra bu hükümet İran'daki en etkili perde arkası yönlendirici güç haline geldi ve petrol ve diğer kaynakları yağmaladı. 25 yıllık dostluk anlaşmasının 1957'de imzalanmasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri giderek İran'ın önemli bir ticari ortağı haline geldi. İran'ın petrolünü alma karşılığında ülkeye çeşitli tüketim malları ve lüks ürünler ihraç etti ve sonuçta İran'ı bağımlı hale getirdi.
1967'den 1977'ye kadar geçen 10 yıl boyunca iki taraf arasındaki ticari hacmi 10 kat arttı ve bu da Pehlevi hükümetinin Amerika'ya daha fazla bağımlılığına yol açtı. Ancak Şah'ın Amerika ile ilişkisinin önemli bir kısmı askeri alandaydı. İran, Batı Asya'daki ayrıcalıklı konumu ve Amerika'nın ana rakibi olan Sovyetler Birliği'ne yakınlığı nedeniyle Amerika için özel bir öneme sahipti. Ayrıca Pehlevi hükümeti Amerika adına solcu ve Sovyet yanlısı hükümetler ve hareketlerle mücadele etmek ve bölge jandarması olarak bilinen Amerikan bağlantılı hükümetleri desteklemekle görevlendirildi. Bu nedenle Washington, Muhammed Reza Pehlevi'yi destekledi ve İran'ın petrol alımları karşılığında bu otoriter hükümete büyük hacimde silah sattı. Örneğin Amerika Savunma Bakanlığı'nın gizli bir raporuna göre 1973 ve 1977 yılları arasında İran, Amerika'dan 6.15 milyar dolar değerinde silah satın aldı veya sipariş etti.
Ancak İran halkının mal ve varlıklarının heba edilmesi burada bitmedi. Amerikalılar askeri teçhizatı, eğitimi ve bakımını yapma bahanesiyle İran'a çok sayıda askeri danışman gönderdi. Böylece 1977'de sayıları 60 bine ulaştı ve yıllık maaşları 3 milyar doları buldu. Şah'ın aşırı askeri harcamalarının trajedisinin derinliği, aynı yılda eğitime 1 milyar 800 milyon dolar ve sağlık için 362 milyon dolar ayırdığını bildiğimizde ortaya çıkıyor. Ama kaba bir tavırla Şah, halkın açlığı pahasına da olsa ülkemin savunmasını finanse edeceğim demişti. Şah'ın Amerikan hegemonik ve vurguncu rejimi ile maliyetli ve zarar verici ilişkisinin bedelini İran'ın yoksul ve muhtaç halkının petrol parasıyla ödediği acı bir gerçekti.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 33. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri.
Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 38. Nurlu Hikmetli Sözünün 2. bölümünde şöyle buyuruyor: "Evladım, en büyük yoksulluk ahmaklıktır." Ahmak kelimesi hamuka kökünden ve cehalet, aptallık ve saflık anlamındadır. Ahmak ise konuştuklarının düşüncesinden önce olana denir. Yani düşünmeden, doğru veya yanlışını ölçmeden, bu yüzden gafletten konuşana denir. Tabii ki rivayetlerde ahmak denilen kişilerden doğuştan zeka seviyeleri az olan veya bu yüzden daha az sorumluluk taşıyabilenler değildir. Burada ahmaktan maksat kendi iradeleriyle gerçekleri anlamak için daha az ortam yaratan ve cahil kalanlardır. Başka bir ifadeyle kendilerini aptal yerine koyanlardır. Nitekim Hazreti Ali Aleyhisselam, en ahmak insanlar, en akıllı insanlar olduklarını zannedenlerdir, buyuruyor. Emirül Mü'minin 38. hikmetli sözünde aklın en büyük sermaye olduğunu belirtmesinin ardından ahmaklığa işaretle, en büyük yoksulluk ahmaklıktır, buyuruyor. Ahmak insanın ne dünyası var, ne de ahireti. Böyle bir insan dünyanın geçici çıkarlarını, ahiretin ebedi saadetini tercih eder. Ve geçici zevkleri ise kalıcı saadete. Bu yüzden de ahirette elleri tüm hasenatlardan boş kalırken, sırtı ise günahların yükünden ağırdır. Dünyada da cehaleti nedeniyle dostlarını kaybeder ve maddi konuları idare etmek için gerekli araçları kaybeder. Bu yüzden akılsızlık onun maddi dünyadaki yoksulluğuna da sebep olur. İmam Seccad aleyhisselam bir yolculuk sırasında kıymetli evladı İmam Bakır aleyhisselama şöyle bir tavsiyede bulundu: "Sevgili evladım, ahmaklarla arkadaşlık etmekten sakın ve onlardan uzak dur. Onlarla tartışma ve müzakere etmekten sakın. Ardından ahmakların dar görüşlülükleri ve onların kişiliğini tanıma konusunda sözlerine şöyle devam ediyor: ahmak insan eğer konuşursa aptallığı ve cehaleti onu rüsva eder. Eğer sessiz kalırsa onun yetersizliği ve acziyeti ortaya çıkar. Eğer bir işe kalkışırsa onu bozar. Eğer ona bir sır verirsen, onu ifşa eder. Ona öğüt vereni dinlemez ve arkadaşını rahat bırakmaz. Komşusu onun evinden uzak durmasını arzu eder. Ve arkadaşı ise onun yanında olmaktan korktuğu için yalnız ve sessiz kalır. Bir ahmak başkalarının toplantısına katıldığında eğer oradakiler ondan daha büyükseler hepsini aciz bırakır. Ve eğer ondan küçük iseler kendi ahmakça davranış ve konuşmalar ile onları saptırır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi diplomasi savaşında cesur duruş sergilemesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayetullah Mekarim Şirazi diğer İslam mezheplerin kutsallarına hakaret caiz değildir açıklamasında bulundu. Emir Abdullah Yan, İran ile Çin arasındaki 25 yıllık anlaşmanın
Cuma günden itibaren uygulanacağını belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.